Ayrım 31.
Antti Düring, Friedrich Engels. Örnek olarak bu dizilerden sonuncusunu alalım ve sırasıyla neye eşittir 1, neye eşittir 2, neye eşittir 3 ve benzeri koyalım. İzomerilileri hesaba katmazsak şu sonuçları elde ederiz. CH2O2 formik asit, kaynama noktası 100 derece, ergime noktası 1 derece. C2H4O2 asetik asit, kaynama noktası 118 derece, ergime noktası 17 derece. C3H6O2 propionik asit, kaynama noktası 140 derece, ergime noktası çizgi. C4H8O2 bütirik asit, kaynama noktası 162 derece, ergime noktası çizgi. C5H10O2 valerianik asit, kaynama noktası 175 derece, ergime noktası çizgi. Ve benzeri. Ancak 80 derecede eriyen ve kaynama noktası olmayan, çünkü ayrışmaksızın gaz durumuna geçemeyen, C30H60O2'ye melisik asite değin. Böylece burada öğelerin ve hep aynı oran içinde yalın nicel katılma yoluyla oluşmuş nitel bakımdan farklı bir cisimler dizisi görüyoruz. Bileşimin bütün öğeleri eşit bir oranda nicelik değiştirdikleri yerde bu olgu kendini en açık biçimde gösterir. Normal parafinler CnH parantez 2N artı 2 için olduğu gibi. En alçak metandır. CH4 bir gaz. Bilinenler içinde en yüksekte 21 derecede eriyen ve ancak 278 derecede kaynayan renksiz kristaller oluşturan katı durumundaki hegzadekan C16H34. Her iki dizide de her yeni üye bir önceki üyenin molekül formülünde CH2 yani bir karbon ve iki de hidrojen atomu eklenmesiyle oluşur. Ve molekül formülündeki bu nicel değişme herkes nitel bakımdan farklı bir cisim üretir. Ama bu diziler son derece somut bir örnekten başka bir şey değildirler. Kimyada hemen her yerde daha çeşitli azot oksitleri ya da çeşitli fosfor veya kükürt asit oksitleri ile birlikte niceliğin niteliğe nasıl dönüştüğü ve Hegel'in o sözde bulanık ve karışık düşüncesinin Bay Düring dışında kimseye karışık ve bulanık kalmaksızın, şeyler ve süreçler içinde deyim yerindeyse ete kemiğe bürünmüş olarak nasıl bulunduğu görülebilir. Ve eğer Marx bu nokta üzerine dikkati çeken ilk kişi ise ve eğer Bay Düring bu saptamayı anlamadan okumuşsa, yoksa bu müthiş cinayeti cezasız bırakamazdı, bu kadarı, hatta Düring'in övüngen doğa felsefesi üzerine geriye doğru bir göz bile atmaksızın, bilimsel düşünce biçiminin son derece modern kültür öğelerinin kimde, Marx'ta mı yoksa Bay Düring'de mi eksik olduğunu ve kimya tarafından saptanmış başlıca olgular bilgisinin kimde bulunmadığını ortaya koymaya yeter. Bitirmek için niceliğin niteliğe dönüşümü yararına bir tanığa daha başvuracağız, Napolyon'a. O, atları kötü ama disiplinli Fransız süvarisinin, teke tek savaş bakımından o çağın söz götürmez bir biçimde, en iyisi ama disiplinsiz Memlüklere karşı savaşını şöyle anlatır. İki Memlük, üç Fransızdan kesen kes üstündü. Yüz Memlükle yüz Fransız birbirine denkti. 300 Fransız, 300 Memlükten çoğu kez üstündü. 1000 Fransız, 1500 Memlüğü her zaman yeniyordu. Dipnot, Memoir pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrit à Saint-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité et publié sur le manuscrit entièrement corrigé de la main de Napoléon. Cilt 1, General Comte de Montholon tarafından yazılmış, Paris 1823, sayfa 262. Tıpkı Marx'ta sermaye durumuna dönüşmesinin olanaklı olması için değişim değeri tutarının, değişken de olsa belirli bir büyüklüğünün zorunlu olması gibi, Napolyon'da da kapalı düzen ve yöntemli kullanıma dayanan disiplin gücünün kendini gösterebilmesi ve hatta daha iyi atlara sahip, binicilik ve savaşta daha usta ve en azından kendisi denli yürekli, daha büyük bir düzensiz süvariler yığınını yenecek denli büyüyebilmesi için belirli bir büyüklükteki bir süvari birliği zorunluydu. Ama Bay Düring'e karşı bu neyi kanıtlar? Napolyon, Avrupa'ya karşı savaşımında kötü bir biçimde yenilmedi mi? Bozgun üstüne bozguna uğramadı mı? Hem de neden? Sırf Hegel'in bulanık ve karışık düşüncesini süvari taktiğine sokmuş olduğu için. 13. Bölüm Diyalektik, Yatsımanın Yatsınması. Bu tarihsel taslak, İngiltere'de sermayenin ilke denilen birikiminin oluşması, gene de Marx'ın kitabında nispeten en iyi olan şeydir ve eğer derin bilgin koltuk değneğinden başka bir de diyalektik koltuk değneğine dayanmasaydı daha da iyi olurdu. Gerçekten daha iyi ve daha açık araçların yokluğunda, burada ebe kadın görevini yapması ve geçmişin bağrından geleceği doğurtması gereken şey, Hegel'in yatsımanın yatsınmasıdır. Bireysel mülkiyetin gösterilen biçimde 16. yüzyıldan sonra ortadan kalkmasının tamamlanması birinci yatsımadır. Bu yatsıma, yatsımanın yatsınması olarak ve bireysel mülkiyetin bu kez toprak ve iş araçlarının ortaklaşa sahipliğine dayanan, daha yüksek bir biçim altında canlandırılması olarak nitelendirilen bir ikinci yatsıma ile izlenecektir. Eğer bu yeni bireysel mülkiyet, Bay Marx'ta toplumsal mülkiyet olarak da adlandırılıyorsa, bunun nedeni Hegel'in içinde çelişkinin kaldırılması, yani sözcük oyununu izlemek gerekirse korunması olduğu denli aşılması da gereken yüksek birliğinin işte burada ortaya çıkmasıdır. Öyleyse mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi, dış ve maddesel ilişkileri içinde tarihsel gerçekliğin deyim yerinde ise otomatik sonucudur. Yatsımanın yatsınması gibi Hegelci martavallara inanarak, aklı başında bir adam için toprağın ve sermayenin ortaklaşa kullanılması zorunluluğuna kandırılmak güç olacaktır. Marx'ın fikirlerinin bulanık belirsizliği, Hegelci diyalektikle bilimsel temel olarak bol bol nasıl kafa yorulabileceğini ya da daha doğrusu bu işten akılsızlık olarak zorunlulukla neyin çıkacağını bilen kimseyi zaten şaşırtmayacaktır. Bu oyunlardan hiçbir şey anlamayan kimse içinse, Hegel'de birinci yatsımanın din kitabındaki ilk günah kavramı ve ikinci yatsımanın da kurtulmaya götüren daha yüksek bir birlik olduğunu açıkça belirtmek gerekir. Olguların mantığı ne de olsa din alanından alınmış bu gülünç andırışma üzerine temellendirilmemelidir. Bay Marx aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal olan mülkünün bulanık evreninde dinginlik içinde yaşar ve derin diyalektik bilmeceyi çözme işini yandaşlarına bırakır. Bay Düring işte böyle konuşur. Demek ki Marx toplumsal devrimin toprak ve emek tarafından yaratılan üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine dayanan bir toplum kuruluşunun zorunluluğunu Hegel'in yatsımanın yatsınmasına başvurmadan tanıtlayamaz ve sosyalist teorisini dinden alınmış bu gülünç andırışma üzerine dayandırarak gelecekteki toplumda kaldırılmış çelişkinin üstün Hegelci birliği olarak aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal bir mülkiyetin egemen olacağı sonucuna varır. Başlamak için yatsımanın yatsınmasını bir yana bırakalım ve aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyeti ele alalım. Bay Düring bu mülkiyeti bulanık evren olarak nitelendirir ve bu konu üzerinde gerçekten haklı olması da belirtilmeye değer. Ne yazık ki bu bulanık evrende yaşayan Marx değil ama gene Bay Düring'in ta kendisidir. Gerçekten tıpkı daha yukarıda Hegelci sayıklama yöntemindeki ustalığı sayesinde kapitalin henüz tamamlanmamış bulunan ciltlerinin neyi içermesi gerektiğini kolayca saptayabildiği gibi, burada da Marx'ı üzerinde tek sözcük bile söylemediği yüksek bir mülkiyet birliğini ona mal ederek Hegel'e göre kolayca düzeltebilir. Marx şöyle der, yatsımanın yatsınmasıdır bu. Emekçinin özel mülkiyetini değil ama kapitalist çağın kazanımlarına, el birliğine ve toprak dahil bütün üretim araçlarının ortaklaşa sahipliğine dayanan bireysel mülkiyetini yeniden kurar. Bireysel emekten doğan özel ve bölünmüş mülkiyeti kapitalist mülkiyet durumuna dönüştürmek için, gerçekte daha şimdiden kolektif bir üretim biçimine dayanan kapitalist mülkiyetin, toplumsal mülkiyet durumuna dönüşmesinin gerektireceğinden elbette daha çok zaman, daha çok çaba ve daha çok güçlük gerekmiştir. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 783. Hepsi bu. Demek ki mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi aracıyla ortaya çıkan durum, bireysel mülkiyetin ama toprağın ve emek tarafından üretilmiş üretim araçlarının toplumsal mülkiyet temeli üzerinde yeniden kurulması olarak belirleniyor. Anlamasını bilen herkes için bu, toplumsal mülkiyetin toprağı ve öteki üretim araçlarını ve bireysel mülkiyetin de ürünleri yani tüketim nesnelerini kapsamına aldığı anlamına gelir. Ve sorunu 6 yaşındaki çocukların bile anlayabileceği bir duruma getirmek için Marx 56. sayfada ortak üretim araçlarıyla çalışan ve tasarlanmış bir plana göre çok sayıdaki bireysel güçlerini tek ve aynı bir toplumsal emek gücü olarak harcayan bir özgür insanlar birliği, yani sosyalist biçimde örgütlenmiş bir birlik varsayar ve şöyle der. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 93. Birleşmiş emekçilerin toplam ürünü, toplumsal bir üründür. Bir bölümü yeniden üretim aracı olarak kullanılır ve toplumsal kalır ama öteki bölümü tüketilir ve bunun sonucu tüm emekçiler arasında üleşilmesi gerekir. Dipnot, Kapital sayfa 94, İtalikler engelsin. İşte hatta Bay Düring'in hegelleştirilmiş beyni için bile yeterince açık sözler. Aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyet, bu ikircil ve karışık uydurmaca, Hegel diyalektiğinden zorunlu olarak çıkan bu akılsızlık, bu bulanık evren, Marx'ın çözümü işini yandaşlarına bıraktığı bu derin diyalektik bilmece, bir kez daha Bay Düring'in özgür bir yaratı ve kuruntusundan başka bir şey değildir. Marx, sözüm ona Hegelci niteliğiyle yatsımanın yatsınmasının sonucu olarak, gerçek bir yüksek birlik sağlamak zorundadır ve bunu Bay Düring'in hoşuna gidecek gibi yapmadığından, o da bir kez daha eksiksiz doğruluk yararına, kendini yüksek ve soylu üsluba kaptıracak, Marx'a açıkça Bay Düring'in kişisel üretimi olan şeyler söyletecektir. Ayrıklama niteliğinde de olsa doğru bir alıntı yapmakta bile adam akıllı yeteneksiz olan bir adam, ayrıklamasız olarak doğru alıntılar yapan ama işte tam da böyle yapmakla alıntı yaptıkları yazarlardan her birinin fikir bütünü üzerindeki kavrayıcı görüş eksikliklerini iyi saklayamayan başka kimselerin derin bilgi tuhaflıkları karşısında kendini ahlaksal öfkeye pekala kaptırabilir. Bay Düring haklı. Yaşasın parlak üsluplu tarihsel betimleme. Şimdiye değin Bay Düring'e özgü direngen yanlış alıntılar pratiğinin hiç değilse iyi niyetli olduğu ve ya tam bir anlayış yeteneksizliğine ya da genellikle ağır olarak da nitelense parlak üsluplu tarihsel betimlemeye özgü bir alışkıya, bellekten aktarma alışkısına dayandığı varsayımından hareket ettik. Ama öyle görünür ki Bay Düring'de de niceliğin niteliğe döndüğü noktaya gelmiş bulunuyoruz. Çünkü eğer ilk olarak Marx'ın parçasının son derece açık ve üstelik aynı kitabın hiçbir yanlış anlamaya elverişli olmayan bir başka parçasıyla tamamlanmış olduğunu, ikinci olarak ne Erganzungsblatter'lerde bulunan kapitalin yukarıda sözü geçen eleştirisinde, ne de eleştirel tarihin birinci baskısının içerdiği eleştiride Bay Düring, o aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyet ucubesini keşfetmediğini ama onu ancak ikinci baskıda yani üçüncü okumada bulduğunu, sosyalist anlamda yeniden elden geçirilip düzeltilmiş bu ikinci baskıda, Bay Düring'in Marx'a karşılıklı olarak ekonomik ve hukuksal taslağını derslerimde çizdiğim ekonomik komünü o kadar utkun bir davranışla sunabilmek için ve yaptığı da budur, toplumun gelecekteki örgütlenmesi üzerine olanaklı olan en budalaca sözleri söyletmek gereksinmesinde olduğunu düşünürsek, eğer bütün bunlar düşünülürse, tek bir sonuç kendini zorla kabul ettirir. Bay Düring bizi burada Marx'ın düşüncesini koruyucu olarak genişletme, ama Bay Düring için koruyucu olarak, niyeti beslediğini kabul etmeye hemen hemen zorlar.
Ayrım sonu.